Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Şebnem Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak misafirlik üzerine misafir ağırlamaya genel bir bakış başlıklı Didar Meltem Erdem'in kaleme aldığı yazıyı paylaşacağız. Yemeğini yalnız yemek istemeyecek kadar misafire düşkün ve bu hususiyetiyle de zirve olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz çok şükür. O güzeller güzeli rehberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doyumsuz sohbet halkalarında ve destansı eğitimiyle yetişen ashab-ı kiram efendilerimiz radiyallahu anhum de misafirperverlikte yarış halindeydiler. Ve bu yarışta kabına varılması zor, hafsalamızı sarsacak ibretlik hadiselere imza atmışlar. İsarın ne olduğunu yaşayarak sergilemişlerdi tarihte. Bu hadiselerin en dikkat çekicilerinden birini hatırlayalım hep birlikte. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben açlıktan bitkinim dedi. Aleyhissalatu vesselam derhal hanımlarından birine haber gönderip yiyecek istedi. Ama o validemiz seni hakla gönderen Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun yanımızda sudan başka bir şey yok diye cevap verdi. Aleyhissalatu vesselam bunun üzerine diğer bir hanımına haber gönderdi. O da aynı şeyi söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonunda bu bitkin derecesinde aç olan şahsı kim misafir edip doyurursa Allah ona rahmet edecektir buyurdu. Ensardan Ebu Talha radıyallahu anh kalkıp ey Allah'ın Resulü ben misafir edeceğim buyurdu ve onu evine götürdü. Evde hanımına evde yiyecek bir şeyler var mı diye sordu. Hanımı hayır. Sadece çocukların yiyeceği kadar var dedi. Bunun üzerine Ebu Talha, sen onları bir şeylerle avut, sonra da uyut. Misafirimiz gelince ona sanki yiyormuşuz gibi görünelim. Yemek için elini tabağa uzatınca lambayı düzeltmek üzere kalk ve onu söndür diye tembihatta bulundu. Kadın söylenenleri yaptı. Beraberce oturdular. Misafir yedi. Karı koca o geceyi aç geçirdiler. Sabah olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya dün gece misafirinize olan davranışınız sebebiyle Allah Teala Hazretleri taaccüp etti ve güldü buyurdu ve bu hadise üzerine şu ayeti kerimenin nazil olduğunu haber verdi. Ve kendileri ihtiyaç içinde olsalar dahi onları kendi nefislerine tercih ederler. Haşr 9. Peygamber Efendimiz misafir ağırlamanın fazileti hakkında şu müjdeleri vermiştir. Misafir rızkıyla gelir. Ev halkının günahlarının affına sebep olur. Allah'a ve kıyamete inanan misafirine ikram eylesin. Misafirin duası makbuldür. Enes radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Sa'd bin Ubade'nin yanına geldi. Sa'd derhal bir parça ekmek ve zeytin çıkarıp Resulullah'a ikram etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra ona şöyle dua etti. Evinizde hep oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyiler yesin, melekler de duacınız olsun. Cahiliye toplumunda misafir çoğu kişi tarafından genellikle maddi ve manevi bir külfet olarak algılanırdı. Çünkü insanlar bu ağırlamayı Allah'ın rızasını kazanacak ya da güzel ahlak sergileyecek bir vesile olarak değil, toplumsal bir gelenek ya da sosyal bir mecburiyet olarak yerine getirirlerdi. Bu konuda ancak ve ancak menfaat sağlama ihtimali onlar için şevklendirici olurdu. İslamsa fakir zengin bütün misafirlere az veya çok ikram edilmesini tavsiye etmiş, misafirlik hukukunu tanzim etmiştir. misafir ağırlamak maddi bir menfaat gözetilerek yapılmaz. Zira o zaman bu ikram değil, bir ticarete dönüşür. Kur'an-ı Kerim, insanın maddi ikramlardan önce ve daha ziyade misafirine sevgi, güler yüz ve benzeri manevi ikramlarda bulunmasına dikkat çekmiş, insani münasebetlerde güler yüz ve tatlı dilin başa kalkmak suretiyle zayi edilen maddi ikramlardan daha makbul olduğunu haber vermiştir. Bu hususta selam alıp vermek misalinde olduğu gibi iki tarafın da birbirine selamet dilemesi, Müslümanlar arası karşılıklı iyi niyet ve muamelenin şekli öğretilmektedir. Bir selamla selamladığınızda siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını tam olarak yapandır. Nisa 86. Görüldüğü gibi Kur'an ahlakında güzel davranışlarda bulunma konusunda bir yarış söz konusudur. Müminin daha misafiri karşılarken verdiği selam bunun güzel bir misalidir. Misafir ağırlamayla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekilen ikinci husussa misafirin rahat ettirilmesidir. Bu hususta öncelikle misafirin bütün muhtemel ihtiyaçlarının ağırlayacak kişi tarafından özenle düşünülmesi, onun söylemesine ve hissettirmesine gerek kalmadan bu ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bu tavrın en canlı misallerinden biri Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın misafirlerinden bahsedilen kıssada yer alır. Bu ayeti kerimelerde bir yandan Hazreti İbrahim'in karşılaştığı bir olay haber verilirken, bir yandan da Kur'ani bir üslupla misafir ağırlama adabı öğretilmektedir. Sana İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi geldi mi? Bunlar meleklerdi. Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden bunlar yabancılar demişti. Hemen sezdirmeden ailesinin yanına giderek semiz bir dana kebabını getirmiş, onların önüne koyup yemez misiniz demişti. Zariyat 24-27. Yukarıdaki ayetlerde ilk dikkat çeken şey misafire karşı olan ikramın sezdirmeden yapılmasının daha güzel olduğudur. Çünkü misafir olan kişi çoğu zaman nezaketinden dolayı karşı tarafa ihtiyaçlarını hissettirmez. Hatta çoğu zaman da ince düşünceli davranarak kendisine yapılacak olan ikramları engellemeye çalışır. Böyle bir kişiye mesela bir ihtiyacı olup olmadığı sorulacak olsa büyük ihtimalle olmadığını söyleyecek ve teşekkürle karşılık verecektir. Bu durumda da Kur'an ahlakına göre gösterilecek olan en uygun tavır ikramın sezdirilmeden yapılması, kesinlikle misafirin kendisine sorulmadan her şeyin ince ince düşünülerek hazırlanıp sunulmasıdır. Yine bu ayetlerde işaret edilen bir başka güzel tavır da söz konusu ikramın gecikmeden yapılmasına yöneliktir. Böyle bir tavır, her şeyden önce kişinin misafirin varlığından duyduğu memnuniyeti ifade eder. Çünkü ikramın ayette de bahsedildiği gibi hemen çok geçmeden yapılmış olması, kişinin karşı tarafa hizmet etme ve ağırlama konusundaki tevazuunu ve şevkini ortaya koyar. Zariyat suresindeki bu ayeti kerimelerden çıkarılabilecek bir başka uygun tavırsa şöyledir. Hazreti İbrahim evine gelen misafirleri tanımadığı halde yapabileceği ikramın en iyisini yapmaya çalışmış ve hemen giderek semiz bir buzağıyla geri dönmüştür. Hazreti İbrahim'in misafirlerine sunduğu yiyecek türü ettir. Etin en lezzetlisi, en sağlıklısı ve en besleyicisi de en semiz olanıdır. Yani misafir ağırlanırken malzemelerin en tazesi, en kalitelisi ve en lezzetlisi seçilerek özenli bir biçimde hazırlanmalıdır ki bu şekilde davranmak ayeti kerimenin işaret ettiği hususlardan birisidir. Kur'an ve sünnet terbiyesiyle yetişen tabi'in ve tebe-i tabi'in neslinden, Selçuklu'nun Osmanlı'nın dillere destan misafirperverliğinden günümüze gelene kadar köprülerin altından çok sular aktı elbette. Peki hali hazırda bu meselede ne gibi yanlışlar yapılmaktadır? Nerelere dikkat edilmesi güzel olur? Kısaca bu sorulara cevap arayalım. Bundan yaklaşık 10 yıl önce dinlediğim bir seminerinde Münir Arıkan şu ifadeleriyle konuyu başka bir boyutuyla mercek altına almıştı. Diyelim ki başbakan bizi aradı ve oğlum sizin evinizde bir hafta misafir kalacak. Halkımızın arasından siz seçildiniz dedi. Evdeki konuşmalarımız nasıl değişir? Başbakanın oğluna karşı hitabımız, tarzımız nasıl olurdu? Gelen başbakanın oğlu, onun bir haftalık emaneti. Peki ya çocuklarımız? Rabbimizin hayat boyu emaneti. Onlar da en az o misafir kadar özel. Hatta sorumluluğu çok daha büyük. Misafirlere karşı olan davranışlarımız, dinimizin emri gereği elbette ki hürmetkar ve zarif olmalı. Bu halimizi dışarıdan biriymiş gibi gözlemleyip tefekkür edebilirsek, benzer nazik tutumları en yakınlarımızın da kat kat fazlasıyla hak ettiği gerçeğini hatırdan çıkarmayız inşallah. Böylece dengeyi muhafaza etmeye çalışmak, ayara sergilediğimiz güzellikleri yardan esirgememek, misafirperverliğimizden yola çıkarak yapacağımız nefis muhasebesinin yapıcı neticeleri olacaktır. Bir de misafir ağırlama uğruna kalp kırmak gibi yanlışlara düşülmekte ki bu da en tezat olan tutumlardan. Kaş yapayım derken göz çıkarmanın açı bir misali. Gerek hazırlık gerek ağırlama esnasında ifrata düşülüp stres oluşturulursa, bu durumda aile fertlerinin bu gerginliği yaşamaktansa misafir gelmesine soğuk bakmasına kapı aralanmış olacak, şekle yapılan tatlı telaşlar tatsızlaşabilecektir. Söyleyeni net hatırlamıyorum ama ilgimi çekmişti şu cümle. Misafirin hayırlısı, gölgesi kısa olanıdır. Yani misafirin gelişi aile hayatını allak bullak edici bir hale dönüşmemeli. Maddi ve manevi takati zorlayacak bir hazırlık ve ağırlama misafir kabulünü zorlaştıracak, seyreltecektir ki maalesef günümüzde bu durum çoğalmaktadır. Özellikle bazı hanımlar birbirleriyle adeta yarışa girerek kendilerine sunulanlara kıyasla ağırlık ve çeşitçe benzer ikramlarda bulunmak gayretindeler maalesef. Bu hase zaman zaman misafir çağırmayı gözle büyütmeyi, bu güzelim fazilete soğuk bakmayı beraberinde getirebilmekte ne yazık ki. Kendisiyle yapılan bir röportajı okuduğumda çok takdir ettiğim çocuk doktoru ve 8 çocuk annesi Gül Hanım Bayrak'ın şu ifadelerini burada zikretmek istiyorum. Akşamları genelde misafirlerimiz oluyor. Mesela bu akşam 2 aile misafir alacağım. Misafirliğe gitmeyi de seviyoruz fakat pek gidemiyoruz. Kalabalığız diye bizi çağırmaya cesaret edemiyorlar. Bizim evde hep en güzel bir söz, espri, sohbet. Evimizin içi insanlara açık, eşyalara değil. Biz de ferah insanlarız, alıngan, kırılgan değil. O yüzden insanlar bizden mutlu ayrılıyorlar. Arkadaşlarla toparlandığımızda çok aşırı bir ikram hazırlanmışsa protesto ediyorum. 50 çeşit yemeğin herkesin önüne serilmesi bir teşhircilik, bir ikram fetişizmi. İnsan neyle doyar? Bir şeyle ya da iki şeyle. Bu sofralara oturanların karnı fazlasıyla tok zaten. Gözleri mi doymuyor, gönülleri mi bilmiyorum. Öyle sofra donatacak olsam bir hafta öncesinde ne yapacağım diye düşünmem gerekir. Misafir ağırlamaya cesaret edemezsin. İnsanlar birbirine ikram için gidiyorsa demek ki bize gelenler sadece sohbetimiz ve muhabbetimiz için geliyor. Yemeğimiz varsa beraber yeriz, yoksa da tok gelin derim genellikle. Velhasıl sevdiklerimle bir arada olmayı seviyorum ama yeme içme kısmını abartmadan. Doktor Gül Hanım misali, her kişinin özellikle de toplumda öncü ve yön verici konumdakilerin hayırda çığır açmaya gayret etmeleri çok mühim. Obezite ve açlığın uçurumunu birlikte yaşayan dünyamızda Müslüman kimliğimizin gerektirdiği mütevazılık ve sadeliği kuşanmaya, israftan uzaklaşmaya her zamankinden çok ihtiyacımız var. Bu ifratta devam edildikçe meselenin özünden kopuşun önüne geçmek bir o kadar zorlaşmakta. Ziyaret vefa borcuna kefarettir diyerek bu özü çok güzel tanımlamakta Sadık Yağsız Uçanlar. Hakikaten de vefa, muhabbet ve sohbette yorgun gönüllerin dinlenmesi gibi muhteşem güzelliklerin ehemmiyeti hep ilk sırada olmalı. Madem kahve sohbet için bahane, esas amaca zarar verecek her halden hızla kaçınılmalı. 80'li yıllardan bugüne akraba ve eş dost ziyaretlerinin sıklık ve sayısındaki içler acısı düşüşü gözlemleyen bir kardeşiniz olarak bu gidişe fert fert dur demenin önemini hatırlatmak istiyorum. Bir tek benimle ne olacak demeden harekete geçmeliyiz. Evimizde misafir için müsait bir odamız oldukça, istisnai durumlar hariç gelmek isteyenleri memnuniyetle kabul etmek ya da misafir çağırmak, kendi ürettiğimiz formaliteler yığını altında ezilmekten kurtulmamız nispetinde kolaylaşacaktır. Zaten sünnet-i seniyeye uygun olanı yakalamakta, her şeyde sadelikte ve külfetten kaçınmakta, yani kolaylaştırmakla mümkün. Sahabe neslinin sade hayat tarzından uzaklaştıkça çeşit çeşit israfın başrolde arz-ı endam edişine ve dünyevileşmeye bigane kalış artmakta, dolayısıyla toplumsal ve dini değerlerimizde eksen kaymaları yaşanmaktadır. Bu meyanda davetiye iki kişiliktir demeyi gerektirecek kadar lüks düğün davetlerini ifratta gelinen aşamaya bir misal olarak zikretmekte fayda görüyorum. Topluma mal olmuş zevatın mecburi kısıtlamaları istisnai bir durum tabii. Son olarak misafirlikle ilgili birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. 1. Aniden ziyarete gidebilecek kadar yakın olduğumuz dost ve akrabalarımızın da müsait olmadığı zaman dilimleri olacağını hatırımızdan çıkarmamalı. Bu iletişim çağında sürprizden ziyade bir telefon vesaireyle müsaitsen geliyorum demeyi mümkün olduğunca ihmal etmemeliyiz. Bu aslında başka bir eve giderken selam vermek kabilinden izin istemektir. Şayet ev sahibi müsaitse zaten evine davet edecek, selamımızı alacak ve misafirliğe izin verecektir. Aksi halde eğer size geri dönün denilirse hemen geri dönün. Ayet-i kerimesini bu konuda kulağımıza küpe yapmalıyız. Kabul edilmek gibi edilmemeyi de tabii karşılamayı şiar edinmeliyiz. 2. Bizi ziyarete gelmek isteyen bir ahbabımızın isteğini bundan daha değersiz ve de sonradan telafisi mümkün bir şey için, yani pazar, alışveriş ve benzeri için geri çevirmemeyi prensip haline getirmeliyiz. Aksi takdirde belki de yorgun bir gönlü dinlendirme, bir derdini çözme, tebessüm ve muhabbet gibi ikramlarla pek çok ecirler kazanmaktan mahrum kalışlarımızı çoğaltmış, kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirme fırsatını ertelemiş oluruz. 3. En mühim ikram, tebessüm ve muhabbettir kuşkusuz. Bu sebeple nadiren ve kısa süreliğine gelmiş bir misafir içeride otururken, sonraki vakte iş kalmaması için mutfak işleriyle uğraşmak hem nezaketsizlik olacak hem de bu ihmal ecrimizi azaltacaktır. Misafiri de mutfağa alabiliyorsak ne âlâ, ama bu da kısa zamanlara has olmalıdır. 4. Misafir varken televizyon açılması da kalabalıklar içinde yalnızlaşan fertlerin hazin manzarasıdır. Haber vesaire sonradan da takip edilebilecekken, muhabbetin başrolünü televizyonun üstlenmesiyle doğru dürüst iki çift laf edilemeden biten misafirlikler gittikçe çoğalmakta. Akıllı telefonların sanal alemine gömülüp ilgi ve dikkatlerini bir türlü muhatabına verememek ya da acil olmayan telefon konuşmaları yapmakta gün be gün artan bir garabet maalesef. Muhabbetteki zaruri olmayan her bölünüş, hürmette apaçık bir kusurdur. Çoğaldıkça sıradanlaşan bu hal ve gidişe karşı saygı, nezaket prensiplerimizi muhafaza edemezsek, neslimizin yalnızlaşmasında, birbirlerine saygılarını yitirmesinde pay sahibi olacağız, ne yazık ki. 5. Misafirlik ortamları çocuklarımızın sosyalleşmesi için de mühim bir fırsattır. Nesiller arası kültür aktarımı için ziyaretlerimizi evlatlarımızla yapmaya çekinmemeliyiz. Yeterli şekilde titizlikle göz kulak olup takip ederek üzerine düşeni yaptıktan sonra çocukluk hallerinden rahatsız olunmamalıdır. Çocuklardan yetişkin olgunluğu ve oturuşu beklemek sağlıklı bir yaklaşım değildir. Görgü kuralları, hizmet vesaire ancak böyle zamanlarda yaşayarak öğrenilecektir. 6. Yapmacıklık ve gösterişin en çok görüldüğü gün adı altındaki rutin birlikteliklere, ortama yön vermek gibi bir hayra vesile olunamayacaksa, mesafeli durmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Periyodik olarak bir araya gelen kişilerin kendilerine bir şeyler katacak faaliyetlerde bulunmaları, birbirlerini hayra teşvik etmeleri Müslüman kimliğinin gereğidir. Bilgi ve tecrübe alışverişi, problemlere çözüm üretme, hayır faaliyetlerine katkıda bulunmak gibi pek çok seçenek mevcut. Aksi takdirde İmam-ı Şafii Hazretleri'nin de buyurduğu gibi, kendimizi hakla meşgul etmezsek batıl bizi istila edecektir. Zira hayat boşluk kabul etmez. 7. Geldiğimiz evde kabul edildiğimiz odanın dışına izinsiz bir şekilde çıkmak, velev ki namaz vesaire için olsun, evin başka bir bölümüne geçivermek de adaba aykırıdır. Sokak kapısı yerine yanlışlıkla bir odasının kapısını açmak gibi tedbirsizliklere düşmek yerine ev sahibinin mihmandarlığını beklemek nahoş durumları önleyecektir. 8. Kusur araştırmak ya da gördüğü bir kusur ve eksikliği başkalarına anlatarak gıybet etmek de ziyaretle kazanılacak sevabı mahvedeceği gibi çok büyük veballer getirecektir. 9. Ziyaretlerin sıklığı ve müddeti tadında bırakılmalı, iyi niyetler istismar edilmemeli, özellikle yatılı misafirliklerde ev sahibinin her tür yükünü hafifletmek için fırsat kollamalı, kendimize gösterilmesinden hoşlanacağımız muameleyi göstermeliyiz. 10. Yoğun tempolu bir meşguliyete sahip kişilerin misafir kabul edememektense kısa süreli kabullerde bulunması güzel bir çözüm olabilir. Mesela çalışan hanımların şu saatler arasında müsaidim diyerek ziyaretin başını ve sonunu sınırlaması, özellikle uzun yaz günleri ve kış akşamlarında programın aksaması endişesini bertaraf edecektir. 11. Ziyaretlerde ihtilat vesaireyle taviz ve haramlara kapı aralanmamasına, gıybete düşülmemesine, sohbetlerde ortak paydaların çoğaltılmasına dikkat edilmesi de mühimdir. Siyasi görüş ve benzeri gibi farklı düşüncelerin akrabalık ve dostlukları zedelemesine müsaade etmemekte hassas bir yaklaşımı gerektirmektedir. 12. Günümüzdeki kültürel aşınma ve değişimin bir göstergesi de misafiri dışarıda kabul etme furyasıdır. Artık sitelerde lobilerin bu amaçla da kullanıldığını duyup hüzünlenmemek mümkün değil. Ya da misafirleri bir çay bahçesinde veya lokantada ağırlamak. Ev ortamının samimiyet, sıcaklık ve mahremliğini asla bulamayacağımız bu ortamlar gidişat hakkındaki endişelerimizi artırmakta. Çeşitli vesilelerle başka bir şehre kısa bir süreliğine gidildiğinde, orada ikamet eden bir ahbap ya da akraba dururken otel ve benzeri arayışına girilmesi de düşündürücü bence. Tanrı misafiri medeniyetinden sonra bugün gelinen nokta üzerinde ciddi bir muhasebe yapmaya ümmetçe ihtiyacımız var. Rabbimiz yapacağımız ziyaretleri ve misafir kabullerimizi, onun rızasını kazanma maksadına yönelik olmaktan uzaklaştıracak her türlü hal ve tavırdan bizleri muhafaza buyursun. Ümmeti Muhammed'e birbiriyle ziyaretleşerek muhabbetlerini artırmayı engelleyecek bütün yaklaşım ve ifratlardan kurtulmayı nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, programımızda bugün Şebnem Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından misafir ağırlamaya genel bir bakış başlıklı yazısını paylaştık. Didar Meltem Erdem kaleme almış bu yazıyı ve bu yazıyla birlikte de programımızı noktalamış oluyoruz. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de yeniden buluşabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.